أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي her şeyimizi sana borçluyuz. Yokken bizi yaratan, yaşatan, öldürüp yeniden diriltecek olan sensin. Bize yol göstermek için indirdiğin Kur'an-ı Kerim'e senin istediğin gibi uymayı bizlere nasip eyle. Bildiğiniz gibi eskiden din dendiği zaman düşünmeden teslim olunacak, asla sorgulanmayacak bir şey anlaşılırdı. Ve sus sen anlamazsın. Anlaşılmayan konuda da burada bir hikmet vardır. Senin aklın ermez. Kafir olursun. Hatta öğrenciler bile soru soramıyordu. Sorduğu yanlış sorunun bedelini canıyla ödeyebiliyordu. Dayağı bırakın, kellesiyle ödeyebiliyordu. Öyle olunca da ezberci bir nesil yetişti. Bilgisini asla sorgulamayan insanlar, büyük alimler olarak piyasaya çıktı ki o hala devam ediyor. Bugün hala bilgisini sorgulayan kişileri bulmak oldukça zor. Şimdi bu son zamanlarda, son iki asırdır İslam alemi biliyorsunuz Batı karşısında çok ciddi anlamda itibar kaybetti. Öyle olunca birçok kimsenin inancına olan güveni sarsıldı. Şimdi yeniden inanca yönelme hareketleri başladı. Tabii bunun yanında ciddi anlamda sorgulama da oldu. İşte mesela görüyorsunuz, işte bir ara Ezdiler IŞİD tarafından esir alındı. Esir alınan kadınlar pazarlarda satıldı. Ve odalık olarak kullanıldı. Yani bir şey gibi, ahlaksız bir kadının para karşılığı kendinden yararlanmayı satmasından çok daha öteye, kadının kendisi satılmaya başlandı. Bu da bütün mezheplerin ittifakla kabul ettiği şey. Şimdi bunu savunamayacağını görenler toplaştılar biliyorsunuz. Kendilerine göre Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı yok. Kur'an'a göre sanki haşa Allah buna ruhsat vermiş de. İşte bir bildiri yayınladılar. Türkiye'den de katılanlar oldu. 126 taneydi galiba, değil mi? Rahat hocam. 126 tane ilim adamı, İslam aleminin önde gelen. Efendim dediler, işte bu Birleşmiş Milletler bunu kabul ettiği günden itibaren artık esirleri almak, satmak, cinselliğine yararmak haramdır. Şimdi bunu gören kişiler şunu mecburen söylüyorlar. Ne oldu? Yeni bir din mi geldi? Kur'an-ı Kerim'in yerine Birleşmiş Milletler kararı mı geçti? Bu ne biçim bir savrulmadır? Ya da işte İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, beyannamesinin kabulünden itibaren bu böyle. Tabii yani bu insanlar kendilerine nasıl İslam alimi diyebiliyor ya da başkaları diyebiliyor, o ayrı bir şey. Fakat bu çok büyük bir savrulma. Ondan sonra biliyorsunuz işte yakın zamanlarda kadının dövülmesi gündeme geldi. Şimdi Batılılar çok akıllıca hareket ediyorlar. İşte Müslümanları şey yapmak için, karıştırmak için tespit etmişler şeyleri, bu bir takım yanlışları. Ara ara servis ediyorlar onu. İşte kadının dövülmesi meselesi. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı çıktı işte. Kadının dövülmesi diye bir şey yoktur. Dinimizde bu olmaz falan işte. Resulullah böyle yapmıştır. Güzel de sizin yayınlandığınız meallerde kadını dövün diye yazılır. O zaman kusura bakmayın yani siz neyin peşindesiniz? Tabii bu savrulmalar öbür taraftan da işte yeni yaklaşımları ortaya çıkardı. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Asırlardır unutulmuş olan hikmet konusu. Allahü Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebilerine verdiği hikmet, yani kitapların hükümlerini doğru olarak ortaya çıkarma, kitaptan, Allah'ın kitabından çözüm üretme metodunu yeniden ortaya çıkarmak nasip oldu. Bunu ortaya çıkarınca da bu defa hocaların çözemedikleri problemleri çözdüklerini gören kişiler, mesela bu sahada herhangi bir bilgi birikimi olmadığı halde, yani mesela buradan öğrendikleri bilgilerle bu defa millete hava atmaya başladılar. Ondan sonra da istiklaliyetlerini ilan etmeye başladı. Ha ben neymişim de hiç haberim yokmuş ya, vay be, ben de büyük bir alimmişim. Ondan sonra işte ekip çalışmasına gerek yok. İşte Allah emrettiği halde lüzum yok. Ha demiş öyle. Diyemiyorlar öyle tabii de. Ayetlere bakmadan. Ondan sonra yok efendim Kur'an-ı Kerim Arapça değildir, Rabçadır. İyi o zaman sen Rab'san hadi o dili konuş. O dili konuşman için sen Rab olman lazım. Efendim yok işte benim öğretmenim Allah'tır. Yani ben de vahiy alıyorum demeye çalışıyorlar. Tamam yani herkes cehenneme gitmiyor hürriyetini kullanacak. Bakıyorsunuz ki artık her taraf alim doldu. Her taraf alim doldu. Her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi iki ayrı uç var. Bir taraftan bakıyorsunuz ki koskoca bir tefsir alimi tefsir yazmış, meal yazmış. Söylediklerinin Kur'an-ı Kerim'le uyuşur tarafı yok. Öbür taraftan da bunların yanlış olduğunu, yolda olduğunu gören bazı doğruları öğrenmiş olanlar da kendilerini bunların üstünde görerek akıllarına ne geliyorsa Kur'an-ı Kerim'i onu söyletiyorlar. Geçen haftaki dersimizde bunu işte Kur'an-ı Kerim'e yanlış yaklaşımlar ondan önceki haftaydı değil mi?
Geçen hafta.
Ha, geçen hafta tamam. Diye bir başladık. Birkaç tane örnek verdik. Bu hafta da Kur'an-ı Kerim'e yanlış yaklaşımlar konusunda tekrar örneklerimizi devam ettireceğiz. Öncelikle biliyorsunuz Hicri 4. asırdan sonra yani Resulullah'tan 4 asır sonra başlatılan bir kandil geceleri furyası var. Ramazan yaklaşınca bu biraz artıyor. İşte önümüzdeki hafta hangi gündü?
Pazartesi.
Ha bu pazartesi mi? Ha bu pazartesi günü işte Berat Kandili diye bir kandil kutlanacak. Onunla ilgili dün bir hutbe dinledik. Bakıyorsunuz ki toplumu bilgilendirmekte görevli olan Diyanet ne kadar söylerseniz söyleyin böyle yapıyor. Gözünü de yumuyor. Ellerini kulaklarına tıkıyor. Gerçekleri görmemeye sanki yemin etmiş bir kuruluş gibi hareketine devam ediyor. Şimdi o konuda birazcık şey yapalım. Önce bir Yahya'yı dinleyelim. Arkasından de başörtüsü yoktur. Furyası var biliyorsunuz. İşte neymiş? Kur'an-ı Kerim'de himarur re's diye bir kelime geçmiyormuş falan. Ona bakacağız. Bir de efendim işte faiz konusunda Kur'an-ı Kerim aslında tefeciliği yasaklamıştır. Yasa dışı faizleri yasaklamıştır. Yoksa faiz yasak değildir diye bugün din adına memleketi gırtlağına kadar faize sokan hocalar bugün memlekette var. Onların da Kur'an-ı Kerim'e nasıl yaklaştıklarını inşallah görmeye çalışacağız. Evet Yahya senden başlayalım.
Evet direkt olarak ders konumuz değil ama içinde bulunduğumuz zaman dilimi dolayısıyla bir 5-10 dakika.
Direkt olarak olur. Berat gecesinde Kur'an-ı Kerim şey indirilmiştir.
Ha, tamam onu da oradan bağlamaya çalışırız o zaman. Evet malumunuz olduğu üzere 5 kandil kutlanıyor İslam aleminde özellikle bizim ülkemizde ve Türk bölgelerinde. Bunlar Kadir Gecesi. Ayetle sabit zaten Kadir Gecesi'ne dair 98. sure, 97. sure müstakil bir sure olarak Kur'an-ı Kerim'de bulunuyor. Bunun dışında Berat Gecesi, Berat Kandili, şimdi önümüzdeki pazartesi salıya bağlayan gece kutlanacak. Recep ayında Regaib ve Miraç kandilleri vardı. Bir de beşinci olarak da Rebiyul Evvel ayında, yani Resulullah'ın doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandili. Beş tane kandil meşhur olarak var. Kadir Gecesi'ni bir kenara bıraktık. Tamam, o ayetle hakkında ayet olduğu için ayrı bir kategoride. Regaib, Miraç ve Mevlid kandillerinin kandil olarak veya herhangi bir gün veya gece olarak kutlandığına dair sahih, zayıf hiçbir rivayet yok. O üçünü de ayrı bir kenara bıraktık. Zaten zaman dilimi olarak da onlarda değiliz. İkisini geçtik. Mevlid kandiline daha var. Berat kandili de ikisinin ortasında bir yerde duruyor. Kadir Gecesi gibi hakkında ayet yok. Ama diğerleri gibi zayıf veya hiç uydurma da olsa bir hadis yok da değil. Öyle de diyemiyoruz. Zayıf da olsa hakkında rivayet bulunan bir gece. Berat Gecesi. Diğerlerinden ayrıldığı nokta, Kütüb-ü Sitte olarak bizim bildiğimiz meşhur 6 hadis kitabından, kitaplarından Tirmizi ve İbn-i Mace'de Berat Gecesi ile ilgili birkaç rivayetin bulunuyor olması. Diğerlerinden ayrıldığı nokta bu. Bir kez daha tekrar edeyim. Kadir Gecesi'ni ayrı değerlendiriyoruz. Hakkında ayet olduğu için, sure olduğu için zaten. Diğer üçü, Regaib, Miraç ve Mevlid kandilleri zaten yani tarihen sabit, Resulullah'ın vefatından 350 yıl sonra ilk defa ortada kandil olarak kutlanmaya başlanmış geceler. Bunlar da kategorimiz dışında. Berat ikisinin ortasında bir yerde. Hakkında Kütüb-ü Sitte olarak bildiğimiz meşhur 6 hadis kitabından Tirmizi ve İbn-i Mace'de 2-3 tane rivayet var. Ve dün bunlardan bir iki tanesini Cuma hutbesinde imamlar herkese okudular. Şimdi biz her ne kadar her kandil gecesi geldiğinde aynı şeyleri tekrar etmek zorunda kalıyorsak da işte sebebi de o. Aynı şeyler söyleniyor çünkü. Hani Berat gecesine dair yeni bir delil dün sunulmadı ki biz o yeni delili kalkıp değerlendirelim burada. Zaten sürekli söylenen şeyler bir kez daha tekrarlandı. Biz de mecburen bir kez daha onların söylediklerini değerlendirmek zorundayız. Dediler ki bu gece hakkında rivayet var. Resulullah şöyle buyurmuş diye hadis okundu. O zaman yüz binlerce insan o hadisle amel edecek pazartesi günü. Ne yapılacak? Başta pazartesi günü Berat gecesi münasebetiyle oruç tutulacak. O geceye özel, diğer gecelerde yapılmayan bazı ibadetler yapılacak. Mesela 100 rekatlık bir namaz öneriliyor. Salatül Hayr adıyla. Hayır namazı diye. Şimdi onlarla ilgili ben kısaca birkaç bir şey aktarmak istiyorum. Bizim dersimizin adı Kur'an'a yanlış yaklaşımlardı. İki haftaya yaydık biz bunu. Belki önümüzdeki zaman dilimlerinde de benzer dersler yaparız. Gördük ki ayetlerden cımbızlama olarak bir hüküm çıkarmak, Kur'an'dan yararlanmak manasına gelmiyor. Siz bir ayeti önünü, arkasını, sure içerisindeki konumunu veya Kur'an içerisindeki konumunu bertaraf ederek tek bir ayetle hüküm vermeye kalkışırsanız, yani savrulmamanız mümkün değil. Benzeri hadisler için de geçerli. Şimdi bir hadis anlatıldı. Gerçekten de bakıyorsunuz hadis nerede geçiyor? Tirmizi'de. Bakın önümde şimdi benim Tirmizi'nin ilgili bölümü var. İşte Sünen-i Tirmizi. Hadis meşhur 6 hadis kitabı ki bunlar hangileri? Onları da söyleyeyim. Buhari, Müslim, ondan sonra Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Nesai. 4 tane Sünen, 2 tane de sahih olmak üzere 6 hadis kitabı. İşte bu da Sünen-i Tirmizi. Bu Tirmizi'nin savm yani oruç bahsini anlattığı hadislerden 39. bapta gerçekten de Şaban ayının 15. gecesiyle alakalı, Berat gecesiyle alakalı bir hadis var. Var da hadisi siz Tirmizi'nin naklettiğini tam olarak aktarmadığınız zaman yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor. Mesela dünkü hutbelerde tamamen yapılan buydu. Rivayet ne? Göz ardı edilen ne? Onu söyleyeyim. Şimdi rivayet burada geçtiği üzere 39. babta zaten babın ismi de öyle. Maca efi leyletin nısfı min Şaban. Şaban ayının yarısının olduğu geceyle alakalı gelen rivayet diye. Aynen şu rivayet geçiyor. Ayşe validemizden nakledildiği söyleniyor. Bir gece Resulullah'ı aramaya çıkmış. Hemen mescidin yanında Bakiye mezarlığında bulmuş Resulullah'ı ve Resulullah ona şu açıklamayı yapmış. Bu gece, yani Şaban ayının 15. gecesi, Allah dünya semasına iner. Allah dünya semasına iniyor. Nereden iniyor? Daha, demek ki daha yukarılardan bir yerden aşağı iniyor. Ve Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok günahları veya günahkarları bağışlar diyor Allah. Kelp kabilesi dediği o dönem Arabistan coğrafyasının en kalabalık kabilesi ve hayvan sayısı bakımından da en böyle çok fazla hayvana sahip olan kabile. Hani çokluğunu anlatmak için böyle bir benzetme yapıldığı söyleniyor. Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar insanı Allah o gece affeder. Diyor ki nerede geçiyor bu hadis biliyor musun? Tirmizi'de geçiyor. Aç inanmıyorsan bak. Açıyoruz. Gerçekten de var. 739 numaralı hadis. Hem de hadis numarasını da söyledik. Doğru. Kütüb-i Sitte, Sahih Hadis kitabı. Öyle de bu hadisi verdikten sonra Tirmizi kendisi bununla ilgili bir açıklama da yapıyor. Onu da aktarmak zorunda değil misiniz? Ne dedi hocam? Halkı doğru bilgilendirme amacıyla kurulmuş. Bakın kanuna da bu işletilmiş. O zaman siz halkı doğru bilgilendirmek zorundaysanız bu rivayeti aktardığınız zaman bu rivayette ilgili hükmü de insanlara aktarmak zorunda değil misiniz? Siz okuduğunuz zaman insanlar bunu sahih hadis zannedecek haklı olarak. Peki bunu kitabına koyan Tirmizi ne diyor bununla alakalı? Bakın aynen kendi kitabından okuyacağım. Buradan diyor ki Kale Ebu İsa. Ebu İsa Tirmizi'nin kendi adı. Ebu İsa dedi ki Hadis-u Aişe'te, hani Aişe'den nakledilen bu hadis La ne'rifuhu illa min hazel veçhi min hadithil haccac. Senedinde bulunan Haccac bin Ertad'ın rivayet ettiği bu yoldan başka bir yoldan bilmiyoruz biz. Tek tespit edebildiğimiz rivayet şekli bu. Haccac bin Ertad denen raviden bulabildik. Bir tanecik rivayet bu. Peki. Ve semi'tu Muhammeden. Buradaki Muhammed dediği de İmam-ı Bukhari. Onun ismi Muhammed bin İsmail el-Bukhari. İmam Tirmizi'nin hocası. İmam-ı Buhari'yi ben işittim. Ne derken? Yudaifu hazel hadis. Bu hadisin zayıf olduğunu söylerken duydum ben hocamı diyor. Yani hocam diyordu ki bu hadis zayıftır. Bunu not etmiş. Sonra sebebini açıklıyor. Niye zayıf? Ve kâle ve dedi ki bu rivayet zincirinde bulunan 3 tane adam. İsimleri şu. Şimdi Ayşe validemizden.
Ama bak bak şimdi unutma şimdi Yahya. Bu şahıs kaç yılında vefat etmiş? Hicri olarak. Müslim yazan.
279 yılında
Hicri. Peki bak. 279 yılında vefat etmiş bir kişi. Peki Ayşe validemiz de herhalde bundan 250 sene önce vefat etmiştir en az. Daha fazla yok daha da fazladır ama öyle diyelim. 250 senelik süre. 3 kişi tarafından şey yapılıyor. 250'yi 3'e bölün.
Yok 3 kişi değil hocam. 3 kişiyle ilgili bir şey söyleyecek.
Kaç davi var peki?
Şimdi Urve 1, Yahya bin Kesir 2, Haccac bin Ertad 3, Harun 4, Yezid bin Harun, Ahmet bin Meni 5 burada gözüktüğü kadar.
50'şer sene eder. Evet. Yani şimdi birisi şey yapacak. O 50 sene 20 yaşında öğrenmişse 70 yaşında bir 20 yaşındaki kişiye söyleyecek. O da 70 yaşında, 3. 20 yaşındaki kişiye söyleyecek. O da 70 yaşında, 4.sine söyleyecek. Bu ne yani? Böyle bir şey olur mu?
İşte söyleyecek evet. Diyorsunuz ya. Bakalım söylemiş mi işte?
Bir de ona bak yani. Bir de ona bak yani. Evet.
Şimdi düşürdüğü not şu. İlk yani Resulullah'ın ağzından duyduğu söylenen sahabi ravi Ayşe validemiz. Ayşe validemizden işiten Urve. Urve'den işiten Yahya bin Ebi Kesir, ondan Haccac bin Ertad böyle gidiyor. Diyor ki, Yahya İbni Kesir lem yesma' min Urve. Birinci not. Senet zincirinde yer alan, yani rivayet zincirine yer alan Yahya bin Ebi Kesir, kendisinden önceki Urve'den herhangi bir hadis, bir rivayet işitmiş değildir. Böyle bir rivayet duymamış. Ama burada duymuş gibi aktarılmış. İki. Vel Haccac ibn Ertat lem yesma min Yahya bin Ebi Kesir. Yahya bin Ebi Kesir ortada. Diyor ki kendisinden öncekinden bir hadis işitmediği gibi kendisinden sonraki de bu Yahya'dan hadis işitmemiş. Biz bunu tespit edebiliyoruz diyor. Yani kimse kimseden bu konuda bir hadis duymamış. Ama rivayet zincirinde sanki o ondan duymuş gibi aktarılmış.
Yani zaten
şimdi bunu buraya koyan da Tirmizi, bu bilgileri aktaran da Tirmizi. O zaman diyeceksiniz ki ya kendi kendine mi çelişiyor? Değil mi? Böyle bir soru akla gelir mi şimdi?
Gelir tabii.
Gelir. Peki bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Bu da şöyle açıklanıyor, basit bir şey. Bunlar hadisçi. Ve daha önce bir benzetme yapmıştık bu İmam-ı Azam'ın hadislere bakışını aktarırken. Orada bir Ameş'le ilgili bir şeyleri vardı. Deniyor ki hadisçiler eczacı gibidirler. Rafları bir sürü ilaçla doludurlar. Ama fakihler doktor gibidirler. Hangi hastalığa hangi ilacın geldiğini onlar bilir. Siz bir eczaneye girdiğiniz zaman ilaçları nasıl olsa illaki bir şey iyi geliyordur diye her gördüğünüz ilacı alır mısınız? Ya
doktora ne gerek var canım?
Olur mu öyle bir şey? Öldürebilir de sizi, değil mi? Birisini iyileştiren, iki günde ayağa kaldıran ilaç sizi 5 dakikada öğlen namazına yetiştirir cenaze olarak. Değil mi? Mümkündür bu. İşte İmam Tirmizi kendisi duymuş bir hadis koleksiyoncusu gibi bunu buraya koymuş. Kendi yorumunu da koymuş. Benim tespit edebildiğim kadarıyla evet böyle bir rivayet var ama bu rivayetin böyle böyle sıkıntıları var. Bir, daha hocam İmam Buhari diyor ki zaten bu zayıf. Kendim de diyorum ki senet zincirinde bulunanlar birbirlerinden bu konuda hiçbir şey duymamışlar. Peki siz şimdi Tirmizi'yi de geçiyor diye bu hadisi insanlara sadece birinci kısmını vererek söylerseniz halkı doğru bilgilendirmiş olur musunuz? En azından ne demeniz lazımdı? Tirmizi'yi de kendisinin de zayıf olduğunu belirttiği şöyle bir rivayet geçiyor demeniz gerekmiyor mu? Değil mi? Başkası dememiş ya. Kendisi demiş. Aldım ama zayıf olduğunu bile bile aldım. Niye? Bir başkası çalışma yapar da bunu başka bir yoldan da bir rivayet şeyi bulursa belki bunun zayıf olmadığı falan anlaşılır. Bu kendi görevini yapmış. Ama siz onun o söylediği yorum kısmını atar da sadece bu Tirmizi'yi de geçiyor diye hadis diye sunarsanız milleti aldatmış olursunuz. Bu Tirmizi'yi de geçen rivayetti. Bir de İbn-i Mace'de birkaç rivayet geçiyor. Onu da kısaca aktarayım. İbn-i Mace'de de ikamet bahsinin 191. babında şöyle bir hadis rivayet ediliyor. O da Ali bin Ebi Talip'ten. Yani Hazreti Ali bu sefer ravi. O rivayette şöyle. Resulullah buyurmuş ki rivayete göre Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman o gece ibadete kalkın. Bak şimdi tam böyle şeyde işte hutbede söylenen. Pazartesi günü şeyler bununla yıkılacak yani kürsüler. O gecenin gündüzünü de oruç tutun. Tamam. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya en yakın göğe iner.
Neredeymiş ki?
Ve benden mağfiret dileyen yok mu? Ona mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Bir belaya, musibete uğramış müptela biri yok mu? Ona afiyet vereyim. Onu beladan kurtarayım. İşte şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? Ona da isteğini vereyim diye buyurur diyor. Bu da İbn-i Mace'de geçiyor. Peki bunu da şimdi aktardım ben rivayet olarak. Sahih mi? Bunu da söylemek bizim boynumuzun borcu değil mi? Tamam bak bu da İbn-i Mace'de geçiyor. Geçiyor ama bakın bununla ilgili de hadisçiler ne demişler? Diyorlar ki bu hadisinde rivayet zincirinde bulunan İbni Ebi Sebre diye bir adam var. Bu adamdan dolayı bu hadis senet bakımından bir defa zayıf görülmüştür hadisçiler tarafından. Hatta daha da ilerisi var. Ahmet bin Hanbel ve Yahya İbni Ma'in adında iki muhaddis var meşhur. Onlar da bu İbni Ebi Sebre'nin hadis uydurup duran biri olduğunu tespit etmişler. Şimdi böyle bir adamın rivayetini siz sahih diye insanlara yutturmaya kalkarsanız doğru bir şey yapmış olur musunuz?
Halkı doğru aydınlatmış olur,
olur musunuz? Bunu da söyleyin o zaman. Deyin ki Yahya İbni Ma'in ve Ahmet bin Hanbel'in kendisinin hadis uydurduğunu tespit ettikleri adamın rivayet ettiği bu zayıf hadise göre desenize millete doğru bilgilendirin. Yok. Bir tane daha var. O da yine İbni Ebi Mace'de geçiyor. Farklı bir rivayet. O da Abdurrahman bin Arzeb'in Ebu Musa el-Eşari'den rivayet ettiği bir hadis. Orada da şüphesiz ki Allah Teala Şaban ayının 15. gecesi kullarına rahmetle bakar ve herkese mağfiret eder. Birkaç kişi müstesna yalnız. Kim onlar? Şirk koşan ve kindarlara mağfiret etmez. Şimdi burada da önce senet açısından söyleyeyim. Senette de Abdullah İbni Ebi Lehi'a denilen birisi var. Muhaddisler bunun zayıf bir ravi olduğunu söylüyorlar. Ve İbni Ebi Arzeb'in de Ebu Musa el-Eşari ile sahabiyle hayatta hiç karşılaşmadığı söyleniyor. Karşılaşmamış ama hadis rivayet ettirmişler ondan. Hiç karşılaşmadığı birinden duymuş. Olabilir. Ya yerseniz yani tabii. Senet açısından böyle. Peki metin açısından ne diyeceğiz buna? Bakın biraz önce ne dedi? Allah Teala dünya semasına iniyor, tecelli ediyor ve diyor ki yok mu bağışlanma isteyen, bağışlayacağım.
Tamam da Allah nereden iniyor?
Evet ya. Tövbe ne diyeyim bilemiyorum yani ya. Ona şimdi. Evet.
Ya Allah-u Teala garip. Yani bize...
Ve huvellezî fissemâi ilâhun ve fil ardı ilâh. Sonra gökte da, de ilah o, sonra yerde ne diyor, de ilah
size,
o.
Size diyor, sinir uçlarınızdan daha yakınım diyor. Evet. Peki bu nasıl oluyor? Yani
bir mekan isnat edilmiş oluyor. Oradan oraya geliyor Cenab-ı Hak falan.
Hayır, yeryüzüne de gelmiyor. Oradan bağırıyor. Evet. Kim duyuyorsa evet, duyuyor.
Birinci kat semadan sadece.
Tövbe estağfurullah.
Ve şimdi bakın iki rivayete eşleştiriyoruz İbn-i Mace'de geçeni. Orada diyor ki Cenab-ı Hak, yani şöyle dediği söyleniyor. Yok mu bağışlanma isteyen? Bağışlayayım. Peki bağışlanma isteyen bir müşrik olursa, tövbe etmiş ve bağışlanmayı istiyor. Allah bağışlamaz mı onu?
Bağışlamazsa bir tane Müslüman olmazdı Resulullah diyor muydu?
Ya bağışlanmayısa tövbe etmiş işte müşrik, Müslüman olamıyor mu? Kafir Müslüman olamıyor mu? Olamıyor derseniz bütün bu yani Kur'an-ı Kerim'i yok saymış olursunuz. Allah herkese imana davet etmiyor mu? Tövbe et, kurtul demiyor mu? Diyor ki o hariç. Ya öyle bir fırsat gelmiş mi adamın ayağına, Allah Teala niye onu o şeyden imkandan mahrum ediyor? Kindarlara diyor şey etmez, bağışlamaz onları. Gelmiş Cenab-ı Hakk'ın kapısına, ya Rabbi beni de affet diyor. Hani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti herkesi, ketebe rabbukum ala nefsir rahme, rahmeti kendisine yazdı Allah diyordu. Her tövbe edenin tövbesini kabul ederim demiyor muydu Allah? Sürekli Zümer suresinin ilgili ayeti okunmuyor mu? Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfisihim la taknatu min rahmetillah. Kendi nefisleri konusunda aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnnallaha yagfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları affeder. Siz yeter ki tövbe edin. Peki tövbe etse dahi müşrik, kindar bağışlanmayacaksa eğer, daha onu yaşamasının bir manası var mı? Bakın metin açısından da tutmuyor, senet açısından da tutmuyor. Hiçbir açıdan tutmayan bir şeyi peki siz insanlara Resulullah böyle buyurdu diye naklederseniz doğru mu yapmış olursunuz? Yok.
Evet.
Yani kısaca hadis rivayetleri ile ilgili böyleydi. Bazı ufak tefek rivayetlerde naklediliyor şeyle alakalı. Bu Duhan suresinde Cenab-ı Hak biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. İşte o gece katımızdan her hikmetli iş ayrılır. Hemen Duhan suresinin 2, 3 ve 4. 5. ayete kadar bakarsanız işte o mübarek gecenin Berat gecesi olduğunu söyleyen az da olsa işte müfessirler falan var ama çoğunluk bunu kabul etmiyor. Diyorlar ki yani ayetler açık, net, belli. Kadir suresi var, Bakara suresinin 185. ayeti var. Kur'an Kadir gecesinde indirilmeye başlandığı için buradaki mübarek gecede Kadir gecesinden başka bir gece olamaz. Onlara da itibar edilmez. Son söz olarak da bu sık sık derslerde atıf yapıyoruz. Ahkamul Kur'an adlı 4 ciltlik bir tefsir var. Bu Maliki fakihlerinden ve aynı zamanda Tirmizi'nin de hadislerini şerh eden Ebu Bekir İbnül Arabi var. Hem fakih hem muhaddistir bu. Onun bu konuyla alakalı söylediği bir şeyler var. Onu aktararak bitireyim. Diyor ki bu Duhan suresini tefsir ederken bu fi leyletin mübareke, yani mübarek gece Kadir gecesidir. Berat'la uzaktan yakından alakası yok. Femen zaame ennehu fi gayrihi, bunun Kadir gecesinden başka bir gece olduğunu iddia eden fakat e'azamel firyete alallah. Allah en büyük surette iftira etmiş olur.
Hadi buyurun. Hadi buyurun.
Böyle bir şey yok. Ve leyse fi leyletin nisfi min şa'bane hadisun yu'avvelu aleyhi. ve Şaban'ın 15. gecesinin mübarek olduğuna dair hiçbir hadis yoktur ki kalkıp biz ona itibar edelim. Hiçbir tane sahabi sahibi hadis yoktur. La fi fadliha, ne faziletine dair, ve la fi neskil acali fiha, ne de o gece işte kaderler, ecel yazılır, şu yazılır, bu yazılır. Hiç böyle Berat gecesinde bunların yapıldığına dair hiçbir şey yoktur. Fela teltefitu ileyha, vardır diyenlere de iltifat etmeyin. Artık daha ne söylesinler? Benden bu kadar.
Peki,
kısaca
tamam,
olacaktı. Biraz
tamam,
uzattık.
O zaman hani Kur'an'a yanlış yaklaşımlar. Hadise de tabii, hadise de. Ya şimdi aslında insanlar önce kafaya bir şey koyuyorlar. Ona Kur'an-ı Kerim uymadığı zaman hemen uyduruyorlar. İtiraz edenler de, tamam Kur'an-ı Kerim sadece sana mı indi? Allah Kur'an açık kitaptır demiyor mu? İşte tamam, bize de açık. Hadi bakalım. Allah'ın kitabına uyanlarla o kitabı kendine uyduranlar elbette Allah'ın huzurunda hesaplarını vereceklerdir. Allah-u Teala bu kitabın açık Arapça diliyle indirildiğini söylüyor. O zaman düzgün bir Türkçe mealine zaten ihtiyaç var. O bütün dillerde düzgün bir meale ihtiyaç var ama geçen asırlar içerisinde maalesef bu tefsir alimleri, bunlar hepsi inşallah ortaya çıkarmak nasip olur. Belli bir organizasyonla bakıyorsunuz ki aynı yanlışı, inanılmaz yanlışı ortaklaşa yapmışlar. Arada ufak tefek böyle şeyler çıkmış, muhalefet. Ama şimdi zamanımızda iş çok daha ileri gidiyor. Herkes kendisini ilah yerine koyuyor. Yani Allah'ın sözcüsü gibi, haşa. İşte bu en çok dile dolanan şeylerden bir tanesi de başörtüsü meselesi. O şeyde tabii o 12 Eylül'ü yaşayanlar bilirler. Kenan Evren Adana'da bir konuşma yapmıştı başörtüsü aleyhine. Onun o konuşmasından hemen bir ya da iki ay sonra ben İstanbul'da bir toplantı organize etmiştim. İslami İlimler Araştırma Vakfı şeyinde. Orada işte şeyde başörtüsü ve örtünme diye de kitap halinde yayınlandı. Hala yayınlanmaya devam ediyor. O zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nda önemli görevlerde bulunan bir, ismini söylemeyeyim, bir hoca işte telefon açtı. Ya işte orada başörtüsünü yakalarınız üstüne vurun emri farz ifade etmezsen farsi yapıyorsun. Öyle bir sürü şey. Bir de baktık ya, bazıları meallerini değiştirdiler. Başörtüsü değildir. O boyunları örtülen örtüdür. Bu defa televizyonlara çıkmaya başladılar. Şimdi de artık yok efendim, işte dini kendilerine uyduracaklar ya, şeydir işte boyun örtüsüdür, yok orada himarur res geçmiyor, bir türlü saçma sapan şeyler. Şimdi bu konuda da Erdem Bey'i dinleyelim. Evet Erdem Bey.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet, aslında benim söyleyeceklerimin özetini hocam ilk cümleleriyle söyledi. Yani gerçekten de Kur'an'dan önce ne gibi bir hüküm çıkarmanız gerektiğine karar veriyorsunuz. Arkasından bu çıkarmak istediğiniz hükme ayetleri uydurmaya başlıyorsunuz. Başörtüsü yoktur diyenlerin yaptığının da bundan başka bir açıklaması yok. Zaten çok açık. Bunu inşallah bugün bütün açıklığıyla gözler önüne sereceğiz. Şimdi biliyorsunuz bu başörtüsüyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de açık ayetler var. Bunlardan en önemlisi Nur suresinin 31. ayeti ve bir diğeri de Ahzab 59. Nur suresinin 31. ayetinde geçen ifade, yani vel yadribde bi humurihinne ala cuyubihinne ifadesindeki humur kelimesi, hımar kelimesinin çoğulu, hımar kelimesinin anlamında da işte yok başörtüsüydü, yok başörtüsü değil örtüydü vesaire gibi bir takım söylemler uydurularak, söylenerek, doğrusuyla yanlışı birbirine karıştırılarak bu ayetten farklı manalar çıkartılmaya çalışılıyor. Şimdi bunu en çok yapan, yani mesela internette bu konuyla ilgili acaba nasıl bilgi bulabilirim diye bir insan girip araştırma yapsa, ya da yani dine yeni yönelmiş biri olabilir veya bu konuda gerçekleri araştırmaya başlayan birisi olabilir. Böyle bir çalışma yapmaya başlasa, internette bir araştırma yapsa, konuyla ilgili en çok takip edilen, okunan ya da içerisinde bu konuyla alakalı bilgi bulunan, başörtüsünün olmadığına dair iki yer bulacağını söyleyebiliriz ana hatlarıyla. Bunlardan bir tanesi bir kitap ve onun PDF'i, bir tanesi de bir hoca ve onun videoları. Şimdi bunların her ikisinin dışında da çok fazla kaynak var ama en çok kişiyi etkilemiş olanlar bunlar olduğu gözüküyor. Çünkü gençlerin çok girdikleri, takıldıkları işte sözlük vesaire, ekşi sözlük tarzı mecralara da baktığınızda orada da hep buralar, bu az sonra söyleyeceğim yerler referans gösteriliyor. Bunlardan en önemlisi kitap dediğim Uydurulan Din ve Kur'an'daki Din diye bir kitap. Bu kitabın bizde basılı hali yok ama internette isteyen herkes...
Yok, vardı.
Yok, var da eski baskısı, eski yeni baskısında değişiklikler olduğu için, yani ufak tefek de olsa değişiklikler olduğu için ben son baskısından örnek göstereceğim. 2016'da yapılmış son baskısı, 2000 İstanbul Yayınevi. Şöyle göstereyim ben buradan arkadaşlarımıza. Uydurulan Din ve Kur'an'daki Din başlığını taşıyan bir kitap. Evet, onu söyleyeceğim. Gözden geçirilmiş 50. baskı. Bakın. 50. baskı. Bu o yüzden bu o kadar yaygın. Kur'an Araştırmaları Grubu bu kitabı yazan, İstanbul Yayınları 2016. Şimdi bu Kur'an Araştırmaları Grubu kim diye baktığınızda herhangi bir isme rastlamanız mümkün değil. Yani her nedense Allah'ın diniyle ilgili bu kadar çok baskı yapıp gençleri bu kadar etkileyen, Allah'ın ayetleriyle ilgili bir takım bilgiler verdiğini söyleyen bir grup maalesef adını yazmaya çekiniyor. Yani bir kere insan burada şüphelenir, yani kimsiniz kardeşim, bir şey söylüyorsanız eğer güveniyorsanız ilminize, yazın adınızı da eleştiren adam da eleştirsin veya tebrik eden de etsin, takdir eden de etsin, yok. Ama şöyle bir ifade var, şöyle bir bilgi var internette. Kur'an Araştırmaları Grubu kimdir diye baktığınızda bu yanılmıyorsam İstanbul Yayın Evi'nin sayfasında ya da Uydurulan Din ve Kur'an'daki Din sayfasında da olabilir. Bunlardan her ikisinden birinde şöyle bir ifade var. Bu grup ilahiyat, sosyoloji, felsefe ve mühendislik gibi farklı alanlarda çalışan akademisyenler ve entelektüellerden oluşmaktadır. Şimdi bir kere... Akademisyen ve entelektüel kişilerin bir eser ortaya koyup isimlerini yazmaması kabul edilebilir bir şey değil. İkincisi, bunun Allah'ın diniyle ilgili olup da yine bu şekilde davranılması olacak iş değil. Artı dediğim gibi bu kadar çok yayılmış bir eser. Şimdi sosyoloji, felsefe ve mühendislik ilahiyat alanlarında çalıştıklarına göre bu kişilerde mantık, dil bilgisi, ve doğru düşünme becerisinin olduğunu düşünüyoruz.
O zaman bir şey söyleyeyim. Yani buyurun şimdi hocam. Bu kitabı yayınlamamalarının sebebi anlaşıldı. Çünkü daha önce şey yapıyordu. Şimdi kitap yayınladığınız zaman mutlaka...
Kitap yayınlanmış vaziyette var hocam. Yani bunu yok. İsterseniz bulabilirsiniz.
Yok, bunun yani bu baskının yayınlanmaması...
Yok, bu baskı da var. Yani basılı olarak bulunabilir. Bizde yok. Yani biz...
Yok, üzerine isim yazmamış.
İsim yazılmamış. Tamam. Kitap yayınlanmış ama müellifi yok. Kur'an Araştırmaları Grubu denmiş, geçilmiş.
Tabii ki Türkiye'de müellifsiz kitap yayınlanması yasak.
Onu bilmiyorum hocam. Yani
o zaman onu da şey olarak şey yapmışlardır.
Herhalde. İstanbul Yayınevi.net bu bilginin alınabileceği yer. Ayrıca evet. Dediğim gibi PDF'ini herkes bulabilir. Herkese açık. Şimdi bu kitabın içerisinde şöyle bir bölüm var. 255. sayfasında. PDF'inin 255. sayfasında. Kur'an'da saçları örtmek geçmiyor. Büyük başlık bu. Bu bölümde önce Nur suresinin 31. ayeti veriliyor. 31. ayetin ilgili bölümü şu şekilde, bakın. Hımarlarını, parantez içinde örtülerini, bölü, başörtülerini. Yani bakın, başörtüsü olmadığını söyledikleri mealde bile mecburen başörtüsü yazmak zorundalar. Yaka açıklarına koysunlar. ifadeyi bu şekilde tercüme etmişler. Ve arkasından şu ifadeler ortaya konuyor. Deniyor ki, kadınları kendi zihniyetlerine göre yaşatmak isteyenlerin çarpıttığı ayetlerin başında bu ayet gelir. Şimdi bir kere bir bilgi verecekseniz, önce bilginizi verin de sonra eleştireceğiniz kişilere böyle yüklenecekseniz yüklenin ya da hani bir şeyler söyleyecekseniz söyleyin.
Başörtüsü dedi değil mi orada?
Evet hocam. Ayette öyle dedi.
Yakalarının üzerine sabitlesinler.
Evet. Yani örtü başörtüsü. Şimdi devamında diyor ki bu ayetteki hımar kelimesinin temel anlamı örtü olup sözlüklerde örtü başörtüsü anlamları verilmiştir.
Tamam.
Önemli olan husus ayette kapatılacak yerin açıkça yaka açığı olarak geçmesidir. Ayetin kapatmayla ilgili dikkat çektiği yer saçlar değil yaka açığı bölgesidir. Şimdi bu ifadeleri ben önce okuyacağım. Ondan sonra buralardaki hataların yani bunları bu ifadelerin nasıl söylenemeyeceğini hem dil bilgisi hem mantık hem de akıl ve vahiy tarafından söylemeye çalışacağım, ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi bunu okuyan kişiler genelde dine uzak ya da modern ve seküler çevrelerden ya da ateist olduğunu iddia eden çevrelerden olan kişiler olduğu için konuya hakim kişiler değil ve bu söylenenleri doğru kabul ederek her yerde yayıyorlar.
Yani hesaplarına geldiği
aynen için. Öyle. Devamında şu ifadeler kullanılıyor. Abdest almayla ilgili ayette başın sıvazlanması söylenirken baş kelimesi Arapça karşılığı res ile vurgulanır. Başınızı mesedin diyor Allah. Ne diyecekti başka?
Başörtüsünü mesedin diye mi? Hayır başörtüsünü mesedin dese erkekler de başörtüsü takmak zorunda kalacak.
Aynen öyle. Yani bunu buraya yazmak komik ya. O yüzden hani bu felsefeci, sosyolog, mühendisler kimse söyleyeyim de. Bu ayette kapatılacak bölgeyle ilgili böyle bir baş veya saç vurgusu yoktur. Yani hımarın saçları örtmesi değil, yaka dekoltesini örtmesi istenir. Tamam. Diyelim ki doğru. Kabul edelim. Devam edelim. Şimdi bir de şu ifadeler var. Saçları örtmeyi Kur'an'a mal etmek isteyen zihniyet sahipleri, bakın bir defa sürekli bir saldırı. Yani ya Allah'ın söylediği kısım sizin söylediğiniz gibi değilse o zaman ne yapacaksınız? Yani burada uydurulan din ve Kur'an'daki din demişsiniz de bu yazdıkları, sizin yazdıklarınız uydurulan din kısmına giriyor maalesef. Birazdan göreceğiz. Açık bir saptırma yaparak fel yadribne fiilini salsınlar diye tercüme etmektedirler. Böylece ayet başörtüsünü yaka açıklarına salsınlar şeklinde okunacaktır. Oysa hiçbir şekilde darabe kökünden türeyen fel yadribne fiili salsınlar manasına gelmez. Kendileri de koysunlar diye çevirdiler. Enteresan yani.
Zaten darabe fiilinin biliyorsunuz iki temel anlamı vardır. Birisi bir şeyin üzerine koymak, diğeri de sabitlemek.
Evet, aynen öyle.
Burada da başörtülerin yakalarının üzerine sabitlesinler. Evet. Çünkü gayet iyi biliyorsunuz başörtüsünü alsın hanım, buraya sabitlemezse ne olur? Savrulur. Uçar gider.
Bu fiille hımarın, ama bakın hımarın, önemli olan bu, hımarın yaka açığına konulması yani yaka açığının kapatılması anlatılır. Kur'an'da salsınlar indirsinler manasında fel yudnine kelimesi kullanılır. Bu da işte Ahzab suresindeki...
Fel yudnine mi demiş ona?
Fel yudnine demiş. Evet yudnine olması.
Yok ki öyle bir şey yok.
Bir ifade yok. Öyle yazmış. Evet. Bu yanlış.
Sadece yudnine var.
Yudnine olacak.
Evet.
Allah böyle bir ifade kullanmak isteseydi fel yadribne fiili yerine yine fel yudnine fiilini kullanmaz mıydı demiş.
Tamam onu da kullanmış. Onu da başörtüsüyle ilgili kullanmış evet. Allah.
Şimdi bir tanesi bu. Bu Kur'an'daki din, uydurulan din Kur'an'daki din. Bir diğer bu işte gençlerin hatta bu son dönemde hep bize her gittiğimiz yerde geliyor. İşte başlarını açan tesettürlü hanımların, kızların olduğu söyleniyor. Bunları etkileyen bir diğer unsur da Edip Yüksel'in videoları.
Zaten bu da Edip Yüksel'in şeyidir hatırladığım kadarıyla.
Yok değil hocam. Bu şey Edip Yüksel'le alakalı değil.
Öyle mi o kitap?
Değil hocam.
Değil mi o?
Şimdi Edip Yüksel videolarında bunu da çok yaygın internette kolayca bulabilirsiniz. Lisanül Arabı açıyor ve içerisinde hamara fiiliyle ilgili kelimesiyle ilgili yerlerden örnekler gösteriyor. Birazdan o kelimeye bakacağız. Şimdi önemli olan şu mealinde ne mana vermiş Edip Yüksel? Şöyle demiş. İnanan kadınlara da söyle gözlerini sakınsınlar, iffetlerini korusunlar ve açıkta olması gereken yerleri hariç alımlı yerleri göstermesinler. Örtülerini göğüsleri üzerine kapasınlar. Şimdi burada başörtüsü kelimesini hiçbir şekilde kullanmamış. Sadece örtü demiş.
Peki.
Hangi kelimeye? Hımar kelimesini.
Örtüsünü göğüs üzerine şey yapsın.
Kapatsın.
ne olacak diye vücudun diğer kısımları açık kalacak.
Evet. Şimdi hocam şöyle yapalım.
Sadece burayı öfleyecek.
Şimdi gerek Edip Yüksel, gerek işte bu Kur'an'daki din, uydurulan din yazarları, müellifleri, kimlerse onlar. Hep kelimenin kelime manası, sözlük anlamında örtü anlamı olduğu, işte başla ilgilendirilmemesi gerektiği vesaire gibi söylemlerde bulunuyorlar. Şimdi bakın, bu kişilerin de kullandıkları en muteber ve bu konularda çalışma yapan herkesin bildiği sözlüklere bakacağız burada. Bunlardan bir tanesi müfredat. Ragıp el-İsfahani'nin müfredatı gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim. Bunun hamr maddesine bakıyoruz. Hamara maddesine bakıyoruz. İlk ifadeler şunlar. Aslül hamri. Yani hamrın aslı şudur. El hamrın aslı yalnız. Setru şey. Bir şeyi örtmek. Ama hımar değil bakın. Hamr. Bir şeyi örtmek. Ve yukalü lima yustoru bihi. Onunla yani örtülen, kendisiyle örtülen şeye de şöyle denir. Hımarun. Yani bir şeyi örtmek hamr. O şeyin örtüldüğü örtüye de hımar deniyor. Fakat devamında diyor ki lakinnel hımaru, fakat bu hımar kelimesi sare fit taarrufi ismen lima tugaddi bihil mer'atu re'seha. Gelenekte kadının başını örttüğü örtü anlamına gelir diyor.
Zaten ayette de humrihinne diyerek evet. Kadınların başörtüsü diye ayrılıyor. Yani
bakın
ayrılıyor
erkek Allah. İçin bile kullanılmıyor. Hımar, başı örtme kelimesi, başörtüsü anlamına geliyor. Başka bir manası yok. Ve üst, yani örtü anlamına gelmiyor hımar. Başörtüsü anlamına geliyor. Bir.
O gelenek ne? Yani onu da bir söyleyelim. Hani evet, belki de zannederler ki fıkıh geleneğine daha fıkıh sonradan değil, değişti
bu
falan.
Bu dil geleneği.
Arap dili.
Arap dili açısından. Yani. Evet. Arap örfünde.
Yani. Arap örfünde bu manaya geliyor.
Evet. Zaten Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'i nasıl indirmiştir? De ve mersenne min rasulü illa bilisani kavmi.
Mesela o yani.
Her elçiyi kendi toplumunun diliyle göndermişizdir diyor. O toplumun dilinde hımar kelimesi kadının başörtüsü.
Evet. Şimdi dikkat edeceğimiz şey şunlar.
Ama mesela bizim açımızdan düşünseniz onların Arapların başlarını örttüğü şeyleri biz görsek. Mesela ben ilk hacca gittiğim zaman, arkadan gördüğüm zaman acaba bu kadın mı erkek mi diye şüphelenirdim. Yüzünü döndüğü zaman anlardım erkek olduğunu. Yani çünkü bizim alışmadığımız tipte başları örtülü. Ama o örtü benzese bile ona hımar demiyorlar.
Denmiyor, evet. Önemli olan da o. Zaten iki tane şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın sözlüklerde bunun aksi bir ifade yok. Şimdi örtü denen şey el-hamr. Ama hımar dediğimiz şey başörtüsü. Başka hiçbir şey için bu kelime başka örtü için kullanılmıyor.
Yani bir. Ona bir şey eklenmesine
gerek
yok. Yani.
Zaten başörtüsü. Evet. Bir. İkincisi erkeğin örttüğü örtü için de bu kelime kullanılmıyor. Sadece kadının örtüsü için hımar kelimesi kullanılıyor. İşte size sözlük. Bu müfredat. Bir de Edip Yüksel'in ve işte bu arkadaşların hep gösterdikleri Lisanül Arap'a bakalım. Orada ne deniyor? Bakın bu da Lisanül Arap. Burada da şu ifade kullanılmış. Vel himaru lil mer'atu. Bakın önce onu söylüyor. Lil mer'ati. Yani kadın içindir.
Himar kadına ait.
Kadına aittir. Ve huve nasifu. Ve o nasiftir. Yani başörtüsüdür. Bakın nasif de başörtüsü. Yine kadın için. Yine re's yok. Baş kelimesi yok. Nasif dediğiniz zaman sadece kadının başörtüsü anlaşılıyor. Madem hımar örtü anlamına geliyorsa nasif denmez ki o zaman karşılığında eş anlamlısı olarak.
Peki masa örtüsü de
evet, ya el hamr derdi o zaman.
Ay şimdi biz gömleğe ne diyoruz?
Onları da söyleyeceğim hocam şimdi birazdan. Bakın devamına.
Sırt gömleği, ayak gömleği diye bir şey var.
Ve kıyle denir ki el hamaru ma tugaddi bihil mer'atu re'seha. Hımar kadının başını örttüğü şeydir denir diyor. Örttüğü şeye denir. İşte ve ondan sonra çoğulunu vesairesini yazmış. Dolayısıyla bakın bu sözlüklerin hiçbirinde hımarın örtü anlamına geldiğine dair hiçbir bilgi yok. Şimdi peki Edip Yüksel'in o videoda gösterdiği ya da bu arkadaşların çıkardıkları şey ne? Bu arkadaşlar belli ki Arapça bilmiyorlar. Zaten bilmedikleri yazdıkları her şeyden belli. Yani bütün bu metni bilen birisi okuduğu zaman Arapçayla hiç alakaları olmadığını görüyor. Bir. İkincisi Edip Yüksel hamara yahmuru kelimesini, fiilini alıyor. Diyor ki onunla ilgili burada Lisanül Arap'ta kurulmuş cümleler var, örnekler. O örnek cümleleri kuruyor. Diyor ki bak işte işte yahmuru şey, bir şeyi örtüyor anlamı veriyor. İşte yesturu şey. Peki zaten hamara örtmek, biz ondan bahsetmiyoruz ki, biz hımar kelimesinin anlamını arıyoruz. Bir şeyin kök harflerinden oluşan fiil örtmek anlamına geliyor diye hımar kelimesi de örtmek anlamına, örtü anlamına gelmiyor ki işte gördüğünüz gibi. Türkçeden bir örnek verelim. Silmek diye bir kelimemiz var bizim, silmek. Terimizi de sileriz, camı da sileriz, masayı da sileriz, yerleri de sileriz. Peki silgi dediğimiz zaman terimizi sildiğimiz şeyi anlıyor muyuz ya?
Yok.
Silgi dediğimiz zaman yerleri sildiğimiz, camları sildiğimiz şeyi anlıyor muyuz? Silecek dediğimiz zaman ter sileceği anlıyor muyuz?
Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela bir yüzmek var, bir de geçmek var değil mi?
Evet.
Yüzgeç dediğimiz zaman ne oluyor? Yüzde geç mi oluyor?
Yani bir şeyin fiil olarak kullanılışıyla, kök harfleriyle ondan üretilmiş fiil isimler aynı şeyleri ifade etmezler, kavramlaşırlar. Şimdi buradan...
Kaldı ki hamr mesela içki anlamındadır biliyorsunuz.
Evet.
Neden? Şey, adam içtiği zaman serhoş olur. Serhoş.
Yani
ser,
baştaki bir şeyi örtüyor.
Serbaş demektir Farsça'da. Hoş. Zaten kafam iyi derler değil mi?
Birebir aynı şey karşılığı, evet. Yani. Sözlük karşılığı.
Evet.
Yani. Yani baştaki şeyi örttüğü için hamr denmiş zaten.
Aklı örtüyor.
Ayrıca bakın Arapça'da sadece kadının başı, başörtüsü için kullanılan kelimelere bakın. Arapça'da sadece kadının başörtüsü için. Nikab, nasif, mikna, himar, kına, mi'kab, buhnuk, gifare, burku ya da burka, sika, savka'a, mülahe veya milahe. Bunların hepsi Arapça, hepsi sadece kadın başörtüsü için. Hangisinde res var?
Ya olamaz ki yani.
Türkçedekilere bakalım. Türkçede sadece kadının başörtüsü için kullanılan kelimelere bakın. Yaşmak, yemeni, tülbent, yazma, bürüncek, çember, kadın fesi, ferace, maşlah, tepelik, hotoz, tandırbaş, kundak yemeni, salma yemeni. Bu da kaynakta görmek isteyenler İslam Ansiklopedisi'nin tesettür maddesinde bulabilirler. Şimdi gelelim...
Yani başörtüsü de var tabii elbette. Yani.
Tabii ki var. Başörtüsü de zaten o bütün bunların genel ismi.
Tabii.
Şimdi bakalım. Bu arkadaşlarımızın yani özellikle bu...
Yazma veya yaşmak deyince baş yazması veya baş yaşma diye
denmiyor.
Bir şeye gerek var mı?
Öyle bir şeye denmesine hayır, gerek yok.
Yazma derken bir yazma eser var değil mi? Şimdi eğer yazmalarınızı alın denseydi gidin Süleymaniye Kütüphanesi'ne de yazma eserleri alın kafanıza koyun diye.
Ya en basitinden fes işte ya. Baş fesi, baş şapkası diye bir şey var mı? Şapka neyse ya da işte fes neyse hımarda onun gibi bir kelime. Başla ilgili bir kelime. Ama farkı sadece kadınların kullandığı bir şey. Şimdi bu arkadaşlarımızın burada anlattıklarının nasıl mantık ve dil bilgisi hatalarıyla dolu olduğuna da birkaç cümle daha söyleyip bitirelim. Şimdi bakın konumuzun başlığı şu. Kur'an'a yanlış yaklaşımlar. Şimdi biz hep bu tarz konularda Kur'an'ın Rabbimizin emrettiği bir metodu olduğunu, bunun tek başına yapılan bir çalışmayla ve metotsuz yapılan çalışmalarla Kur'an'dan hikmete ulaşılmasının, doğru sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığını burada defalarca anlattık, söyledik. Ama hımar kelimesi ile ilgili buna bile gerek yok ya. Sadece ayetleri okumak, sadece ayeti okumak ve sadece kelimenin Arapça'da, Kur'an'da ve sözlüklerdeki kullanımına bakmak ve sadece mantığı kullanmak yeterli aslında. Ama bu sosyolog, filozof, işte felsefeci, ilahiyatçı, mühendis olduğu iddia edilen kişilerin demek ki bunlar akademisyen olmaları şart. Çünkü piyasada bunlara kimse iş vermez. O kadar büyük mantık hataları var ki hiç kimse bunlara maaş falan ödemez. Ancak akademisyenlik yapabilirler. Bakın, hımar kelimesinin örtü anlamına geldiğini söyleyenler bunu hamara fiilinin işte az evvel Edip Yüksel'in yaptığını yapıyorlar. Peki, Kur'an'dan örnek verelim. Kammasa diye bir fiil var Arapça'da. Örtüyle kapatmak veya işte atın şey yapması, çifte atması falan. Peki, hiç kimse örtüyle örtüye bürünmek, örtüye kapatmak manasına geldiği halde kamise, gömlekten başka bir şey diyen var mı? Arapça, Kur'an'da geçiyor kamis. Hatta İtalyancası kamisya, İspanyolcası kamisa, onlara da geçmiş. Ve gömlekten başka bir anlama gelmiyor. Demek ki kök harfleriyle o harflerden üretilen isimler farklı manalara gelebiliyor. Bakın.
Ne gömleği ama o?
Ha, ne gömleği bir de? Yani
denir soru mu?
Kamis ayak deyince,
gömleği miydi? Yani? Ayak gömleği tabii.
Evet, kamis deyince, gömlek deyince.
Mesela üst Yusuf'un gömleği yırtıldı diyor. Önden mi arkadan mı?
İşte kamis kelimesini kullanıyor.
Neresine giymiş o gömleği?
Neresine giydiğini biz anlamıyor muyuz?
Kafasından giymiş.
Söylenir mi yani?
Soru artı en kolay, belki sık rastlanan Kur'an'da. Cenne diye bir fiil var. Cenne. Cennet ne demek? Cenne işte kaplamak, örtmek manasına geliyor. O yüzden bitki örtüsüyle kaplandığı için bahçeye cennet deniyor. Peki cennetül art deniyor mu bahçe için? Yani toprak bahçesi, toprak örtüsü. Yo, cennet dediğiniz zaman anlaşılıyor.
Bahçe.
Cenne örtme ama cennet bahçe. Yine cenne örtme ama cünne kalkan. İttehazu eymanehum cünneten değil mi? Öyleydi şey Münafıkun suresinde.
Yeminlerini kalkan
edildiler. Yeminlerini kalkan edildiler diye Kur'an'da da geçiyor. Peki cünnetül cisim deniyor mu? Beden yani ya. Bedeni koruyan beden. Kalkan deniyor mu? Hayır. Cünne dediğiniz zaman kalkan olduğu zaten anlaşılıyor.
Ya bunu zaten bunlar bilmiyor değiller. Gayet iyi biliyorlar
hocam,
da.
Hocam biliyorlar da ben zaten onların bildiğini biliyorum. Ben tabii. Onları takip eden ve maalesef algılarıyla oynanan kardeşlerimize buradan seslenmek
vallahi hesaplar istiyorum. Onlar da pekala biliyor da hesaplarına gelmediği için.
O da başka, evet. Şimdi bir diğer şey. Deniyor ki ayette baş kelimesinin olması gerekiyordu. Eğer hımar başörtüsü anlamına gelseydi. Peki o zaman Allah setara örtmek ve bir sürü örtmek fiili var. Niye hımar kelimesini kullanıyor? Diyelim ki hımar örtü anlamına geldi. Fel yadribne bihumurihinne ala cuyubihinne. Şimdi Allah şöyle demez miydi? Bu ifadenin eğer örtme manası olsaydı, başla alakası olmasaydı şöyle denmesi gerekirdi. Vel yahmirne cuyubehunne derdi Allah.
Vel yasturne veya.
Vel yasturne cuyubehunne derdi.
Hamr kelimesini kullan. Hamrı kullansaydı.
Yine hamr kullanıyor. Yine örtmek, madem hamara örtmek. Vel yahmirne cuyubehunne dedi mi? O zaman göğüslerini örtsünler manası çıkardı. Niye hımarlarıyla göğüslerini kapatsınlar diyor.
Sonra şey de
bu soruya demedi. Bir cevabınız var mı?
Mesela şey de demedi. Mesela diyor vel yadribne humurahunne de diyebilirdi. Tabii. Orada bitirirdi. Yani hımarlarını sabitlesin, başörtülerini sabitlesinler dendiği zaman kadın başörtüsünü...
Ama o zaman işte cuyup anlaşılmalı.
Yok yok, bir dakika, başörtüsünü alırdı, etrafına bir çember sarardı... Ama etrafı sallana evet, giderdi.
Aynen öyle.
Ama ne diyor? Başörtü bir humurihine ba harfi cerini kullanıyor. Başörtülerinin bir bölümünü sabitlesinler. Mesela şimdi şu hanımlar başörtülerinin bir bölümünü sabitlemişler. Alevcubi'ni yakalarına. Yakalarına sabitledikleri için yürüdükleri zaman bura açılmıyor. Tamam mı? Yani bak, bir bölümünü, ba harfi ceri de boşuna evet, değil orada evet, ayrıca. Evet. Evet.
Ayrıca şimdi bu soruyu mesela cevaplamaları lazım bu.
Niye vel yahmir ne
derdi? Evet, yani sosyolog, mühendis yani. Ve şeylerin, ilahiyatçıların ve felsefecilerin, özellikle felsefecilerin. Çünkü mantık konusunda onların daha bilgili olması lazım bizden. Artı bu ifade, yani başörtülerinin bir kısmını yakalarının üstüne vursunlar ifadesi. Eğer yakaları, sadece yakaları kapsıyor, başı kapsamıyorsa... Bu aynen Türkçedeki şu cümleye benzemez mi arkadaşlar? Paçalarınızı ayakkabılarınıza kadar sarkıtın diyeceğiz. Oradan, pantolondan bahsettiğimiz anlaşılmayacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Birisine diyeceksin ki paçanı ayakkabına kadar indir. Ama bu söylediğim pantolon giymen şarttır anlamına gelmez.
Bir dakika, sen ayak pantolonu demedin ki.
Ya hocam bu kadar işte mantıksız ya. Bu kadar olur yani. Gülünç yani gerçekten. Ayrıca amaç göğüs açıklığını kapatmış olsaydı ayette örtüden bahsedilmesi bile gerekmezdi.
Orayı hımar, kapatın
derdi. Hımar denmesine gerek yok. Kamisinizi kapatın derdi, yakanızı kapatın derdi, gömleğinizi boynunuza kadar çekin derdi. Hımarın orada geçmesinin manası ne? Yani niye böyle bir kelime var madem öyle? Dolayısıyla bütün bunlar bu konuda yapılan şeyin bilerek Allah'ın ayetlerinin çarpıtıldığı anlamına gelir. Ve gerçekten de bu uydurulan din ve Kur'an'daki din kitabında yazanlar uydurulan din. Bu konuda en azından. Bu konuda yazanlar işte uydurulan ve bunun Kur'an araştırmaları grubu her kimse
uydurdukları.
Onların uydurdukları din. Kur'an'daki din böyle bir şey değil diye evet. Bitireyim.
Hocam belki bir kısa bir ilave olarak şunu söyleyebiliriz. Şimdi haklı oldukları nokta var. Bu Nur suresinin 31. ayetindeki emir... Gerçekten de buraların kapanması noktasında. başlarınızı kapatın demiyor.
Tamam, onu da
peki söyleyeyim. Bu ne anlama geliyor? Ya zaten kapalı orası.
Evet,
diyor ki da... o başınızdaki örtüyle açık olan bu kısmınızı örtün.
Açılır çünkü mesela.
Ha, yani açık olan bu kısmı örtün diyor Allah. Neyle örtüyorsun? Başındaki örtüyle. Başının açık olduğu sonucu çıkar mı şimdi buradan?
Onun
yani
içinde...
başınızdaki örtüyü burayı örtecek şekilde örtün demek. Başınız açık olabilir anlamına gelir mi?
Yahya Hocam isterseniz onun için de izleyicilerimize bir kaynak önerelim. Bizim Kitap ve Hikmet dergisinin 10. sayısında Vedat Yılmaz hocamızın yazdığı Çağlar Boyu Başörtüsü makalesi var. Burada bakın şöyle bir mesela şuradan birkaç satır okuyalım. Başörtüsüyle ilgili bilinen en eski yazılı kanun M.Ö. 16. yüzyıla dayanmaktadır. Kanun, yazılı kanun. Bu da Musa Aleyhisselam'dan 400 sene öncesi anlamına gelir. Bu kanunda neler yazdığını da bu yazıyı...
Yani Arap örfü falan da değil.
Arap
yani.
Örfü falan değil. Bu Allah'ın dininin hiçbir zaman değişmez kanunlarından bir tanesi.
Ama neticede bu ayet zaten örtülü olan başların oradaki örtüyle şuraları da örtmesi gerektiği emrini içeriyor. Gerçekten de başı örtün yok.
İşte başörtü...
Zaten örtülü baş çünkü. Yani öyle bir ortama inmiş bir Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz biz.
İşte zaten aynı.
Başların örtülü olup buraların açık olduğu bir ortamda Allah diyor ki hayır o başlarınızdaki örtüyle buraları da örtün. Ne demek?
İşte aynı paçalarınızı ayakkabılarınıza indirin basit. Der gibi bir şey.
Bir de hocam şu var. Başörtüsüyle ilgili ileri geri konuşanlara bakın. Onlar için Kur'an'da Ahzab suresinin 59. ayeti de bir ayet yok maalesef.
Aynen öyle.
Takılıp kalıyorlar bu Nur suresi 31. Orada da humurihinne'ye de baş kelimesini bulamadıkları için işte başörtüsü değil örtü manası veriyorlar. Peki sizin için Ahzab suresi 59. ayette yudnine aleyhinne min celabibihin emri ne anlam ifade ediyor?
Yudnine ne demek?
O ayet hiç inmemiş mi Kur'an-ı Kerim'de?
Evet.
Bu ayetle bağlantısı ne? Kadınlar affedersiniz yani kendi evlerinde otururken üzerlerine hiçbir elbise giymiyorlar da sadece dışarı çıkarken bir örtünsünler diyor Allah.
Evet.
Yani demek ki artı
ve cilbab kelimesinin manasına geliyor Arap dili sözlüklerinde.
Ona da bakalım da ayetin devamında zalike edna en yuraf ne demiyor mu? Yani bu tanınmaları için
namuslu bir kadın olarak
tanınmaları için daha uygundur deniyor. Dolayısıyla demek ki dışarı çıkarken dışarıda onun namuslu bir kadın olarak tanınmasını sağlayacak ekstra
daha
bir şey yapıyorsunuz.
Fela yüzeyine eziyet edip
o da ne? Oradaki cilbap da zaten Arap dili sözlükleri işte. Yine hani biz söylemiyoruz. Türkçe bir kelime değil çünkü.
Diyor ki mesela cilbap için
ne diyor?
Kel miknaati yani tamam. O başörtüsü
gibi.
Gibidir. Tugaddi bihil mer'atu re'seha ve zahraha ve sadraha.
Evet. Yani başörtüsünden biraz daha büyük. Kadın önünde başını ve
göğsünü ve sırtını
örtü. Sırtını örtü. Büyükçe örtü. Buyurun. Orada da şimdi cilbaba Allah şey mi demeliydi bunlara göre? Cilbabur ra'si ve sadri ve zahri falan diye.
Lil mer'ati diye de bir şey yapacaktı bir de.
Böyle bir şey olabilir yani. Yudnine aleyhinne min celabi bir ne anlam ifade ediyor?
Zaten kadınlara hitap ediyor oradaki emir.
Aynen öyle.
Ama o yok bu şeyleri konuşanlara göre.
Ya zaten şeyde Ali İmran suresi 7. ayette Allah-u Teala demiyor mu? Vellezine fi gulubihim zeygun diyor. Evet, baştan söylüyor.
Aynen öyle, aynen öyle doğru.
Kalbinde bir kayma var. Yani adam Allah'ın kitabını kendi kafasına uyduracak. Bunu önceden bir karar vermiş. Ne yapacak? فَيَتَّبِعُنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ O kitaptan kendi kafasındaki o sapıklığa uygun bulduğu şeyin hemen arkasına düşecek. Vay!
İşte Kur'an'a öbür yanlış yaklaşım ki. Derken biz bunu kastediyoruz.
Ya, yanlış yaklaşım bu. Yani bir yerde bir ayet varsa bir başka ayet onu mutlaka açıklamıştır. Evet, tamam mı?
Tamam hocam.
Peki, teşekkür ediyoruz.
Bununla ilgili tabii biz müstakil bir ders yapmıştık.
Birkaç tane ders yaptık
yani
tabii.
Daha geniş ayrıntı merak edenler olursa Fıtrat TV YouTube kanalından o örtünme ile ilgili yaptığımız dersi bulup izleyebilirler.
Şimdi bir de faiz konusunda biliyorsunuz şeyler var.
Saptırmalar.
Çok ciddi yanlış manada yaklaşımlar. Kur'an-ı Kerim'e şey yapılan... mal edilen saptırmalar var. Şeyde bu 2005'te olabilir. Tarihin tam hatırlayamıyorum ama yani 2010'dan önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara'da bu banka genel müdürleri katılım bankalarından gelenler, işte Diyanet görevlileri ve Türkiye'den takım hocaların katıldığı bir toplantı yapmıştı. O toplantıda ben de vardım. Orada Süleyman Ateş, Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı faizin tefecilik olduğunu, işte fakiri sömüren faiz olduğunu, o zaman işte fakirlere veriyorlar, onlar ödeyemediği için kat kat katlanıyor. Kur'an-ı Kerim bunu yasaklamıştır. Bugünkü banka faizciliği böyle değil. Tam tersi, işte zenginden alıp fakire veriyor falan gibi şey yapmıştı. Sonra onunla beraber, tabii ben orada cevap verdim ama toplantıda zaman sıkıntısı oluyor büyük toplantılarda. Birlikte havaalanına gidiyoruz Kızılcahamam'dan. Epeyce bir şey var, mesafe var. Yolda ona dedim ki hocam, kat kat katlanarak ana parayı geçen faizden bahsediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de, ha dedim ya, fakirlere verilmesinden bahsediyorsunuz. Şey, zenginler faizi borcu fakire verirler diyorsunuz. Fakire kim faizi borç verir? Yani kredi veren bir kişi, bir banka onu almayı garanti etmeden hiç verir mi dedim. Var mı dedi Kur'an-ı Kerim'de. Tabii ki var dedim. Şeyde yok mu dedim. Bu Rum suresinin 39. ayetinde Allah-u Teala demiyor mu? وَمَا اَيْتَيْتُمْ مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوَ فِيَنْ وَالِنَّاسِ İnsanların malları içerisinde artsın, insanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz şeyler.
Yani malı ben, bana veriliyor.
Malı olacak, ben vereceğim.
O da artacak.
O da kendi malı içerisinde artıracak ve bana geri verecek. Canım dedi, bir evi vardır. Tamam, evi var, senden alacak. Dedi ama işte bunlar şey yapıyorlardı, kat kat katlanarak ana parayı geçen faiz. Hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre dedim, milyarda bir fazlalık bile faiz. Nereden çıkardın dedi. Dedim ayet-i kerimede Allah-u Teala demiyor mu? وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسْ اَنْبَالِكُمْ Faizden tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Haksızlık etmezsiniz ve haksızlığa da uğramazsınız. Bak ana mal. Yani ne vermişsem onu alırım. Onun üzerine herhangi bir ilaveye hakkım var mı dedim. Onu deyince meseleyi anladı. Hemen yan yana oturuyorduk. Hemen kafayı çevirdi. Şeyden bakmaya başladı. Sadece işte, havaalanına gidene kadar bana karşı şey etti. Hiç konuşmadı. Tabii gittik orada, o eski Diyanet İşleri Başkanı olduğu için VIP'den girdi içeri. Biz de normal şeyden girdik. Meseleyi anladı yani. Sonra o VIP'den bizim yanımıza geldi. Konuştuk, bu konudan bahsetmedi ama ben anladığı kanaatine vardım. Bir hafta sonra baktım ki fetvası gene değişmiş. Bir gazetede fetva veriyordu. Şimdi bakın, işte şu meali yazan ve çok da iyi Arapça bilen bir kişidir. Gerçekten çok iyi Arapça bilen bir insandır. Şeyde Riyad Üniversitesi'nde hocalık yapmıştır. Şeyde medrese tahsilde gayet iyidir. Üniversitede hocalık yaptı, emekli oldu falan. En sonunda beraber işte İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde birlikte çalışmamız da şey oldu, mümkün oldu. Sonra emekli oldu. Şimdi bakın, o dediğimden yaklaşık 10 sene sonra kendi sitesinde ne yazmış 2016'da, onu Yahya'dan biraz dinleyelim. Kendi şu andaki sitesine girerseniz, başlık neydi Yahya?
Kendi sitesinin adı süleymanateş.com zaten. Yani adı soyadı com olarak bir site yapmış demek. Yasak olan tefeciliktir. Başlığı var, 22 Mayıs 2016 Pazar gününe ait bir yazı. Yasak olan tefeciliktir diye. Kendisine Amerika'dan bir soru sorulmuş. Ya işte doğru düzgün ticaret yapamıyoruz, paraları değerlendiremiyoruz. Hazine bonosu bize önerdiler. Yapıyoruz ama diyor adam, hiç içim el vermiyor. Bildiğin faiz bu diyor yani. Faiz gelir elde ediyoruz ama bakıyoruz siz diyor cevaz veriyorsunuz hoca olarak. neye dayanıyorsunuz acaba? Adam gönlünü rahatlatmak istiyor. Yaptığımın faiz olduğunu ben biliyorum da diyor hocam. Sen dediğin için yapıyorum. Niye acaba sen böyle diyorsun? Kaynağınız sizin Kur'an mı yoksa başka bir şekilde mi davranıyorsunuz diye. Hoca da diyor ki bana kaynağımı soruyorsunuz. Kardeşim kaynağım Kur'an'dır. Kur'an'ın yasakladığı riba sistemi yoksulları ezen tefeciliktir. İşte ayet. Nisa suresinin ki Nisa mı bu?
Kendi Nisa yanılmış o şey değil.
Vallahi çok yanılmış. Nisa suresi 98. surenin 130. ayeti diyor. Nisa 98 değil bildiğiniz
gibi. O nüzul sırasına göre söylüyor da. Tabii orada
130 yani, diyor. 130 da değil.
Yani hepimiz yanılırız. Orada tabii evet. Ki bu
Ali İmran suresi tabii. 130 olacak o.
Hafızdır kendisi. Olabilir. Yani orada evet. Hata edip etmiş olabilir.
Gazeteci de öyle yazmış olabilir.
Bu kasten yazmış olması mümkün evet. Değil.
İşte ayet. Ey inananlar kat kat riba yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluş eresiniz. Kat kat yemeyin.
Bak kat tamam. Kat yemeyin.
Tamam. Şimdi açıklama. Nisa suresinde bulunan bu ayet ki düzeltiyoruz Ali İmran suresinde olacak. Bu ayet kat kat ribayı yani tefeciliği yasaklamaktadır. Bu sure iniş tarihi bakımından 98. suredir.
Bundan... İstersen burada şey yapayım bakın. Şimdi bu şeyler bu zatlar şey olmadıkları için ekonomiyle ilgili bilgiler olmadığı için ayet bu ekonomiyle alakalı ayetleri doğru anlamaları da hemen hemen imkansızlaşıyor. Bilenlere de danışma ihtiyacı duymuyorlar. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala yani Ali İmran suresi 30. ayetinde ya eyyühellezine amenu la te'kulur riba ad'afen mudaafa. Ad'af bak ribayı yemeyin. Riba. Riba alınan faiz.
Ana malın haricinde.
Ana malın dışında ana mala ilave edilen kısımdır. Peki bu ribanın özelliği nedir? Ed'afen mudaafedir. Yani artar artar ikiye katlanır. Artar artar tekrar ikiye katlanır. Şimdi kredi almış olanlar bunu çok iyi bilirler. %10'la kredi alırsınız. Ödeyemediğiniz zaman bakarsınız ki şey yapmış. 10 lira borcunuz 20 liraya çıkmış. İşte o önceki faiz borcunuza da faiz tahakkuk ettirilmiş. 30, 40, 50 ana parayı geçer. Ve bakarsınız ki onun birkaç katında faiz olarak ödemek zorunda kalırsınız. Yani burada Arap dilinde buna hal derler. Hal iki türlüdür. Bir hali sabite derler. Yani değişmez özelliği. Mesela işte şu kız güzel ve uzun boylu. Uzun boyluluk onun sürekli özelliğidir. Ha, güzellik belki zamanla değişebilir ama uzun boyluluk değişmez. Ya da şu adam binili olarak geldi dediğimiz zaman o geçici bir haldir, durumdur. İşte bazen geçici hal olur, bazen sürekli. İşte burada Allahü Teala faizin olmazsa olmaz özelliğini anlatıyor. Dünyanın neresinde olursa olun, bu Arap örfüyle alakalı değil. Bugün de bankalara gidin, geciktiği zaman o katlar, bunu kredi almış olanlar çok iyi bilir. Evet.
Yani katlanan burada faiz olan
kısmı. Faizin
kendisidir.
Anamal değil.
O zaten ana borç sabit.
Tabii anamal katlanmaz.
O sabit
zaman.
Sürekli onun borcun geliri katlanır. Evet. Diyor ki bu ayet kat kat ribayı yani tefeciliği yasaklamaktadır.
Ya tefecilik başka bir şey. Ya. Evet. Tefecilik dedikleri yasa dışı faiz. Evet.
Bundan önce inmiş olan ve iniş tarihine göre 92. sırayı alan Bakara suresinin 280. ayetinde eli darda olan borçluya süre tanınması hatta borcun o kimseye sadaka olarak bağışlanması öğütleniyor.
Bak eli bak bu ayette fakirlere verilir demiyor. Kendi verdiği manaya bakın 280. Bakara. Eğer borçlu darlık içinde ise borçlu darlık içinde olur da olmaz da değil mi? Bir kere bir, ondan önce diyor ki sadece ana malınızı alın diyor. Faiz alacaklarınızı bırakın. Tamam birisine ben 1.000 lira verdim. 2.000 lira da zaman geçmiş faiz bindi. O zaman ben sadece o 1.000 lirayı alabilirim. Değil mi? Peki o 1.000 lira için ne diyor? Bak borçlu darlık içindeyse. O zaman diyor. Bir kolaylığa çıkıncaya kadar beklemek lazımdır. Bu kendi mealinden okuyorum ben. Yani bekle, rahatlasın. Peki kolaylık, darlık içinde de değilse ne yapacağız? Hemen alacağız değil mi? Yani borçlu fakirdir diye bir genel kural söylenebilir mi? Ama orada öyle söylüyor kendisi. Bak Kur'an'a göre fetva verdiğini söylüyor. Evet, devam et.
Demek ki ribanın haram kılınmasındaki temel amaç yoksulu ezilmekten korumaktır.
Bak, bak şimdi kendi sözünü Kur'an'a söyletmiş olmadı mı?
Bu ayetlerin indiği zamandaki toplum yapısını ve riba uygulamasını bilirsek amaç daha iyi anlaşılır. Bu ayetler indiği zaman zengin para babaları bir ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerinden ödünç alanlara büyük oranda faiz koyarlar. Süre dolunca borç ödenmezse süre artırılır fakat faiz de artırılır. Kısa bir zaman içinde verilen ödünç, ödünç paranın faizi ana parayı geçer. Ana para birkaç kez katlanırdı.
E bugün de aynı şey değil mi? Faizin özelliği budur ya. O zamanı bu zamanı yok ki.
Bu ise yoksulları eziyordu. İşte yoksulların ezilmesini önlemek için Kur'an ribayı kaldırmıştır. Ama şimdi geldik. Ama modern ekonomilerde bankalar ekonominin vazgeçilmez unsurları olarak karşımızdadır.
İstersen orada duralım. Bakın şimdi biz de işte bu Erdem Beylerin 15 günde bir yapmaya başladıkları bir tasdik programı var. Kitap ve tasdik. İşte bu Süleyman Ateş Hoca tefsir sahasında en önde gelenlerden bir tanesidir. Dediğim gibi Riyad'da da tefsir dersleri verdi. Türkiye'de yıllarca verdi. Tefsiri var, meali var. En önde gelenlerdendir ama bizim geleneksel yapı maalesef insanları ezberci yetiştiriyor. Sorgulayıcı değil. Biz de farkına varmadan ezberci yetiştik de Allah sizlerden razı olsun ki sizlerin sürekli sormaları sebebiyle ezberlerimiz bozulmak zorunda kalıyor. Eğer ben şahsen İstanbul Müftülüğü'nde görev almasaydım 1976'dan itibaren ben de bugün ezberci olurdum. O zaman çok ısrar etmişlerdi üniversiteye geçmem için. Geçmemiştim. Dedim ki ben burası daha iyi. Yani sonra o kadar şükrederim ki iyi ki geçmemişim. Geçseydim o zaman üniversitede işte ben de o ezberci kafa devam edip gidecekti. İşte şimdi burada bakın yine ben Süleyman Ateş'ten yani ezberciliğin insanları ne hale getirdiğini sizin görmeniz için şey yapıyorum. Şimdi Süleyman Ateş'in mealinde Mekke'de inmiş olan En'am suresi var. Mekke'de indiği konusunda zaten hiçbir ihtilaf yok. Kendisi de söylüyor. Evet Mekke devrinin sonlarında inmiştir diyor. Tamam peki. Şimdi burada şey diyor. Diyor ki burada En'am suresinin 83. ayetinden 90. ayete kadar Allah Nuh aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar 18 nebiyi sayıyor. Onların babaları diyor ki babaları derken Adem aleyhisselama kadar çıkıyor. Evlatları diyor ki İbrahim aleyhisselamın ve İsmail aleyhisselamın evlat durumunda olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar geliyor. Çünkü onlardan da bahsediyor burada. İşte İsmail'den de bahsediyor mesela 86. şeyde. Ve kardeşleri diyor bilmediğimiz yani bütün tüm nebileri zikrettikten sonra kendi mealinden okuyacağım Süleyman Ateş'in. Burada diyor ki işte onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların yoluna uy. Onların yoluna uy. Emri kime veriliyor? Resulullah'a veriliyor. Yine kendi Süleyman Ateş'in mealinden okuyacağım. Yani ezberciliğin insanların hiçbir, o zaman onların yoluna uyacaksa Yahudilerde olan bir hükmü Resulullah uygulamak zorunda mıdır? İşte onun için Resulullah mecburen Mekke'de şeye yönelmiştir. Beyt-i Makdis'e yönelmiştir namaz kılarken. Çünkü onlar o tarafa dönüyorsa o da oraya dönmek zorunda. Ayet gelene kadar. İşte şimdi burada da diyor ki bakın Nisa suresinin 160. ayeti ne okuyorum? Yahudilerin yaptıkları zulümden, yani gene Süleyman Ateş'in mealinden 160-161 okuyorum. Çok kimseyi Allah'ın yolundan çevirmelerinden dolayı kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara yasakladık. Men edildikleri halde faiz almalarından. Men edildikleri. Şimdi Kur'an-ı Kerim faizin, yani hadi diyelim Tevrat'a şu katılmıştır, bu katılmıştır deyin.
Onaylıyor.
O diyor mu ki onlara yasaklanmış diyor mu? O zaman o yasağa sen de uy emrini verildiğine göre faiz ilk günden itibaren Müslümanlara yasak değil mi? Bak görüyor musun? Bak kendi içinde nasıl çelişiyor. Bak hiç çok çokluk azlık var mı? Yok fakire al verilmiş de tefecilik de şu bu falan filan yok değil mi? Evet devam et sen.
Evet diyor ki modern ekonomilerde bankalar ekonominin vazgeçilmez unsurları olarak karşımızdadır. Bunların mudilerine verdikleri faiz miktarı yıllık %3 civarındadır. Şimdi bunu 1500 yıl önceki tefecilikle aynı tutmak gerçekçi olmaz. Bunu dünyaya yani uygulamaya
1500
kalkarsanız...
1500 yıl önce tefecilik okuduk. Tefecilik var mı bu ayetlerin? Hangisinde var tefecilik? Kendisi ilave ediyor bunu. Evet.
Bunu dünyaya uygulamaya kalkarsanız ekonomi durur. Zaten kimse kabul de etmez. Siz faiz haram diye paranızı yastığın altında bekletirsiniz. Herkes ticaret yapacak beceri ve imkana sahip değil ya. Yastık altında para Allah korusun çalınabilir, telef olabilir. En azından enflasyonla erir. Öteki de bankadan veya devletten düşük faizle kredi alır, fabrika kurar, 1-2 yıl içinde borcunu öder, büyük bir iş adamı olur. Şimdi düşünelim.
Hayatında, neden hayatında herhalde bir simit bile satmamış. Ticaretin ne olduğunu bilmiyor. Evet.
Neden İslam Müslümanın önüne böyle engeller çıkarsın ki?
Tövbe estağfurullah. Evet. Yani şimdi bak bu kadar açık ayete rağmen Allah-u Teala diyor ki bak hadi yine kendi mealinden okuyayım.
O daha ilginç bir başka bir şey de vardı orada. Bir başka bir soru cevapta. Hani Kur'an'ın hükümlerinin bugüne uygulanmayacağını dair çok
oku onu da oku.
O da yine aynı siteden. Evet, Süleymanateş.com'dan. Burada da bankadan aldığın faiz helal mi diye bir kısa bir soru var. O soruyu cevaplarken Süleyman Hoca şu ifadeleri kullanmış. Yani bizim için dikkat çekici bölümlerini okuyayım. Kur'an'ın yasakladığı faiz, ihtiyaç içinde bulunan yoksul insana verilen ödünç paradan alınan reel hatta kat kat faizdir. Kur'an'ın indiği dönemde banka sistemi yok. Fukarayı sömüren tefecilik sistemi vardı. Kur'an tefeciliği yasaklamıştır. Çünkü tefecilik geniş halk kitlelerini sömürmektir. Ama bugün bankacılık modern ekonominin gereklerindendir. Burada karşılıklı para kazanma var. Bankaya parasını yatıran bir süre sonra bir miktar gelir sağlar, banka da onu kredi olarak verip gelir sağlar. Karşılıklı kazancın olduğu yerde zarara uğrayan olmadığına göre Kur'an niçin bunu yasaklasın? Kur'an'ın ribayı yani tefeciliği yasaklamasındaki neden yoksul halkın sömürülmesini önlemektir. Dedikten sonra şu ifadeleri kullanıyor. Banka kredisiyle ev araba almak da karşılıklı menfaate dayanan yasal işlemlerdir. Devletin çıkardığı yasalarla kurulan ekonomik sistemi haram saymak Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. Çünkü Kur'an buyruk sahibine
ruhu
yani...
Ruhu nereden çıkarıyorlar? Ayetler açıkçası.
Hocam bakın diyor ki çünkü Kur'an buyruk sahibine yani devlete itaati emretmektedir.
Ha, devlet yapıyorsa caizdir. Yani.
Evet. Devlet de halkın zararına olan yasalar çıkarmaz ve bunları uygulamaz. Yasaları çıkaran kim? Milletin temsilcileri. Millet öyle istiyorsa kamunun istediği şey niçin haram olsun? Artık bu uygulanması mümkün olmayan hayali düşünceleri bırakmak kendimizi yenmek zorundayız falan diye.
İşte bugün son cümle bir daha.
Artık bu uygulanması mümkün olmayan
hayali hüküm ne?
Allah'ın
Kur'an hükümleri.
Evet. Hayali düşünceleri bırakmak kendimizi yenilemek zorundayız.
Sorsam der belki bilmiyorum ama.
Yoksa çağın gerisinde yaşamaya devam ederiz diyor devamında da.
Evet. Uygulanması mümkün olmayan hayali hüküm.
Evet bu aynı zamanda 1001 soruda İslam adlı kitabından buraya alıntılamış yani bu bölümü.
Gerçekten son derece üzücü, son derece rahatsız edici bir şey. Ama maalesef hem Hayrettin Karaman bir fıkıhçı olarak memleketi gırtlağına kadar faize soktu. Bir gün zaten biliyorsun bizi o şeylerden kurtardılar. 20 yıl kadar danışmanlık yaptık ama faize asla fetva vermedik. Vermeyince baktılar ki fetva veren hoca var. Dediler ki Hayrettin Karaman da hoca, sen de hoca. Sana sormak zorunda değil. O zaman buyurun dedim. Cehenneme gitmek istiyorsun. Bak bir hoca da buldunuz. Koy, takıl onların arkasından gidin. Bir gün finans kurumlarının işte genel müdürleri, proje müdürleri falan bir toplantıdayız. Birkaç tane de hoca var. Hayrettin Karaman onlara bir faiz fetvası verdi ki benim ticaret ve faiz kitabının içinde var o. Böyle ki şey yapıyor böyle eğme bükme tıpkı şeylerin Yahudilerin cumartesi yasağını çiğnemeleri gibi ondan da daha berbat bir şey ki bugün hala veriyor işte sukuk denen saçmalıklar onun fetvasıyla ortaya çıktı. Teverruk denen saçmalıklar onun fetvasıyla ortaya çıktı. Onunla ilgili burada ayrı dersler yapıldı onu siteden bulabilirsiniz. Orada kalktım ayağa böyle yaptım işte solumdaydı tabii ya gibi. Dedim ki bu mübarek dini maskara göstermeye hakkın yok dedim. Herkesin huzurunda. Herkesin huzurunda. Dedi ki sözünü geri al. Aldım geriye. Ne değişti dedim. Ne değişti? Sesini çıkarmadı. Sonra ezan okundu. Efendim dedi ki bir namaz kılalım da Allah günahlarımızı affetsin. Vay be. Vay be, bu ne güzel bir şey öyle. Ha, her türlü pisliği yap, bir namaz kıl gitsin günahların. Dedim bak ben hiç öyle bir şey söylemiyorum. Ve hemen bir de burada diyor ki yok efendim devlete uymak farz. Evet. Ulan bu nerede? Allah'tan korkun ya. Allah'ın yanında ikinci bir ilah oluşturmuş oluyorsunuz burada.
Kur'an buyruk sahibine yani devlete itaati emretmektedir diyor.
Peki bak burada o ayetin mealini buradan okuyayım. Bakın kendi mealinden okuyacağım. Ey inananlar Allah'a itaat edin elçiye ve sizden olan buyruk sahiplerine itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz Allah'la anlaşmazlığa düşülür mü? Ha? Düşülür mü? Böyle bir şey olur mu? Resulullah'la Kur'an-ı Kerim'le anlaşmazlığa düşülür mü? Bak ondan sonra ne diyor? Allah'a ve ahiret günü inanıyorsanız onu Allah'a ve elçiye götürün. Demek ki Allah ve elçiyle anlaşmazlığa düşünülmez. Yani Kur'an'a götürün diyor Allah-u Teala onu. O zaman Kur'an'a aykırı emirlerine uyulur muymuş? Kendi meali. Asırlarca siz devlet başkanlarını ilah yaptınız. Bir işaretiyle dünya kadar adamı öldürttünüz yargısız olarak.
Devlet kontrolünde kumar da o zaman caiz mi olacak?
Her şey caiz oluyor.
Zira da devlet kontrolünde yapılırsa problem yok. Ya
yapmadılar mı? Şeylerin esir kadınların cinselliğini bütün mezhepler ittifakla helal kılmadı mı şeylerine?
Yok hani devlet itaat bağlamında söylüyorum hani mezhep
hocam,
değil
ne
ya.
Fark eder işte ona hepsi şeyler körler sağırlar birbirlerine hocam, ağırlar.
Devlet bakarsak şu an zina serbest.
Tabii zina serbest. Yani. İçki serbest. Kumar işte belli şartlarda yapılabiliyor.
Devlet kontrolünde olursa serbest.
Ama bunu açıkça söyleyen ve kendini Kur'ancı diye gösteren bugün çok önemli görevlerde bulunmuş hocalar var. Bunu açık isim söylemiyorum. Açıkça söylüyorlar toplantılarında. Diyor ki din ahlaktan ve ibadetten ibarettir. Hukuka karışmaz. Vay be. Peki ne yapalım? Cehennemde giden yol sonuna kadar açık. Bize düşen doğruları anlatmaktır. Şimdi buradan son olarak ben gene Süleyman Ateş'in kendi mealinden size okuyayım. Bak diyor ki burada Bakara suresinin 279. ayetinin meali. Diyor ki 278'den baş. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Eğer inanıyorsanız faizden geri kalan kısmı bırakın, almayın. Kendi meali. Yani faiz alacaklarınızı bırakın. Tamam mı? Eğer böyle yapmazsanız Allah ve elçisiyle savaşa girdiğinizi bilin. Bak artan kısım tepe falan filan var mı? Tek milyarda bir kuruş bile olsa alamaz. Allah ve elçisiyle savaşa girmiş olduğunuzu bilin. Tevbe ederseniz bir daha yapmayacağım ya Rabbi dersen, ana malınız sizindir. Sadece verdiğinizi alırsınız. La tazlimune ve la tuha burada. Ana o mealini okuyun. Ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğrarsınız. Peki, borç verilen kişi mal sahibi değil mi? Eğer borçlu darlık içindeyse bir kolaylığa çıkıncaya kadar beklemek farzdır. Beklemek lazımdır. Demek darlık içinde olmayabilir. Değil mi? Darlık içinde. Peki, o zaman borçlunun fakir olması mı gerekiyor? Şeyde yani, Türkiye'nin büyük iş adamlarından birisi bana dedi ki ya hocam sen hep faize karşı şey yapıyorsun. Ben nasıl şey yapayım işte bu bankalardan bahsediyor. Biz nasıl işimizi yürüteceğiz? Dedim ki bak halkın büyük büyük iş adamı gibi gördükleri para babaların taşeronu değil mi dedim. Ekonominin içinde olursan bak bugün bankaların kasasındaki paranın 200 küsur katı bir piyasaya verilmiş. Ben gerçekten bizim din hocaların bu Kur'an-ı Kerim'e rağmen bu şaşkınlıklarının daha fazlasını ekonomistlerde görüyorum. Tabii hayatında bir simit bile satmamış, piyasanın ne olduğunu bilmemiş kişiyi ekonomist diye çıkarır. milletin karşısına konuşturursanız bankalar bugün 10 lira paraya karşılık 2000 lira borç veriyor. Memleketi inim inletiyor. Sürekli diyoruz ya şunun çaresini işte gösterelim böyle. Canınız isterse ahirette bunun hesabını soracağız size. Öyle şey yok. Bu din babanızın oyuncağı değil. Ne oluyor? İktidara gelinceye kadar biz faize karşı geldiği zaman bekara karı boşamak kolaydır mı diyeceğiz? Ama öyle bir berbat bir durum var ki dünyada. Para babaları bütün dünyayı avuçların içine almış, esir etmiş. Bankalar öyle. Bizim bunları hizaya getirme mecburiyetimiz var. Zor, çok zor. O kadar kolaydır ki. Sistem bilen adam. Bugün sistemi değiştirmek kadar kolay bir şey yoktur. Şuranın şu karanlık olduğunu düşünün. Tık diye lambayı yaktınız mı her taraf? Lamba Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın nuru. Ona göre hareket ettiniz mi her şey tamam olur. Allah-u Teala yardımcımız olsun. İşte bakın Kur'an-ı Kerim kullanılarak Allah ve Resulü ile savaş denen şey ne hale getiriliyor gördünüz değil mi? Allah yardımcımız olsun.